Kitabın adı Özürlü Memur Seçme Sınavı, konu anlatımı ders notları, deneme testleri, çıkmış sorular. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi. Yazarlar Doğan Yıldız, Ali Şentürk, Süleyman Günel. Sayfa No. 260. Konu testi 9. Soru 1. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır. 1. Laikliğin kabul edilmesi. 2. Saltanatın kaldırılması. 3. Halifeliğin kaldırılması. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması. 5. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi. 6. Medeni Kanun'un kabul edilmesi. Bu gelişmelerin hangileri egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur ilkesiyle doğrudan doğruya ilişkilidir? Seçenekler A. 1 ve 3, B. 1 ve 5, C. 2 ve 4, D. 5 ve 6, E. 3 ve 4. Yanıt C. 2 ve 4. 2. Saltanatın kaldırılması, 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması. Soru 2. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'deki patrikhaneler din işleri dışında azınlıkların haklarını izleme gibi bazı günlük işlerde de yetki sahibiydiler. Patrikhanelerin bu durumuna aşağıdaki yeniliklerden hangisiyle son verilmiştir? Seçenekler A. Laikliğin kabul edilmesi, B. Öğretimin birleştirilmesi, C. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi, D. Medeni kanunun kabul edilmesi, E. Türk kadınlarına siyasal hakların verilmesi. Yanıt D. Medeni kanunun kabul edilmesi. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de medeni kanunun kabulüyle sağlanan gelişmelerden biri değildir? Değildir sözcüğünün alt çizili. Seçenekler A. Kadına mesleğini seçme hakkı verilmesi, B. Tanık olmada kadın erkek eşitliğinin getirilmesi, C. Ailelere soyadı alma zorunluluğunun getirilmesi, D. Vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemesi, E. Patrikhanelerin dünya işleriyle ilgili yetkilerinin kaldırılması. Yanıt C. Ailelere soyadı alma zorunluluğunun getirilmesi. Soru 4. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Türkiye'de kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik haklar alanında eşitlik sağlama amacını gütmektedir? Seçenekler A. Öğretimin birleştirilmesi, B. Halifeliğin kaldırılması, C. Cumhuriyetin ilan edilmesi, D. Medeni kanunun kabul edilmesi, E. Saltanatın kaldırılması. Yanıt D. Medeni kanunun kabul edilmesi. Sayfa 261. Soru 5. Osmanlı İmparatorluğu döneminde mezhep ve tarikat ayrılığı yüzünden bölünmelere kadar giden kardeş kavgalar olmuştur. Cumhuriyet döneminde getirilen yeniliklerin hangisi bu tür olayları önleyici niteliktedir? Seçenekler A. Halifeliğin kaldırılması, B. Öğretimin birleştirilmesi, parantez içinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, C. Laiklik ilkesinin benimsenmesi, D. Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, E. Çok partili hayata geçilmesi. Yanıt C. Laiklik ilkesinin benimsenmesi. Soru 6. Cumhuriyet tarihimizdeki gelişmelerden 3'ü şunlardır. 1. Türk kadınlarına siyasal haklar tanınması. 2. Türkiye'de laik devlet anlayışının benimsenmesi. 3. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi. Bu gelişmelerin kronolojik sırası nedir? Seçenekler A. 3-1-2, B. 3-2-1, C. 1-2-3, D. 2-1-3, E. 2-3-1. Yanıt B. 3-2-1. 3. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi. 2. Türkiye'de laik devlet anlayışının benimsenmesi. 1. Türk kadınlarına siyasal haklar tanınması. Soru 7. Türk kadınları aşağıdaki hakların hangisinde uzun süre bazı Avrupa ülkelerinin kadınlarından daha önde olmuşlardır? Seçenekler A. Evlenme ve boşanma, B. Mal mülk edinme, C. Meslek seçme, D. Eğitim ve öğretimi sürdürme, E. Seçme ve seçilme. Yanıt E. Seçme ve seçilme. Soru 8. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk kadınlarına 1. Milletvekili seçme ve seçilme, 2. Belediye meclislerine üye seçilme, 3. istediği mesleğe girebilme hakları tanınmıştır. Aşağıdakilerin hangisi ilgili hakların tanınma sırasını gösterir? Seçenekler A. 1, 3, 2, B. 2, 1, 3, C. 3, 2, 1, D. 3, 1, 2, E. 2, 3, 1. Yanıt C. 3, 2, 1. 3. İstediği mesleğe girebilme, 2. Belediye meclislerine üye seçilme, 1. Milletvekili seçme ve seçilme. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de laik anlayışın yerleşmesindeki aşamalardan biridir? Seçenekler A. Maarif Teşkilatı hakkında kanunun kabul edilmesi, B. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi, C. Kabotaj kanununun kabul edilmesi. D. Uluslararası ölçü bilimlerinin kabul edilmesi. E. Arazi belgesinin kabul edilmesi. Yanıt A. Maarif Teşkilatı hakkında kanunun kabul edilmesi. Soru 10. Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkisi en az olan inkılap aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Öğretimin birleştirilmesi, B. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi, C. Medreselerin kapatılması, D. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, E. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi. Yanıt E. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi. Sayfa 262. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat, parantezinde Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu'nun uygulanmasıyla sağlanan gelişmelerden biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, B. Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması, C. Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması, D. Medreselerin kapatılması, E. Okuma yazma öğrenmenin kolaylaştırılması. Yanıt B. Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması. Soru 12. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılmış, 2 Eylül 1925'te tekke ve zaviyeler kapatılmış, 17 Şubat 1926'da da Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Bu üç değişiklik aşağıdakilerden özellikle hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır? Seçenekler A. Laik devlet düzenini, B. Cumhuriyet yönetimini, C. Yurttaşlar arasında eşitliği, D. Ekonomik kalkınmayı, E. Ulusal birliği. Yanıt A. Laik devlet düzenini. Soru 13. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir. Atatürk'ün bu sözleri öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmuştur? Seçenekler A. Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi, B. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, C. Kadınlara siyasal haklar tanınması, D. Milli ekonominin kurulması, E. Şapka kanununun kabul edilmesi. Yanıt B. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Soru 14. 1. Şapkanın kabul edilmesi. 2. Laikliğin kabul edilmesi. 3. Kadınlara siyasal haklar tanınması. 4. Öğretimin birleştirilmesi. Parantezinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 5. Medeni Kanunun kabul edilmesi. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren yukarıdaki olayların kronolojik sırası nedir? Seçenekler A. 5, 3, 1, 2, 4. B. 2, 3, 4, 5, 1. C. 3, 5, 1, 4, 2. D. 4, 1, 5, 2, 3, E, 1, 4, 3, 2, 5. Yanıt D. 4, 1, 5, 2, 3. 4. Öğretimin birleştirilmesi, parantezinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 1. Şapkanın kabul edilmesi. 5. Medeni Kanunun kabul edilmesi. 2. Laikliğin kabul edilmesi. 3. Kadınlara siyasal haklar tanınması. Sayfa 263. Soru 15. Türkiye'de çağdaşlaşma yolundaki değişmelerin en yoğun olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. 1923-1933, B. 1933-1938, C. 1938-1945, D. 1945-1950, E. 1950-1960. Yanıt A. 1923-1933. Soru 16. Uluslararası ekonomik ilişkilerde aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türkiye'ye önemli kolaylıklar sağlamıştır? Seçenekler A. Kadınlara siyasal haklar tanınması, B. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi, C. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi, D. Medeni kıyafetlerin kabul edilmesi, E. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Yanıt C. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi. Soru 17. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında alınan tarımla ilgili önlemlerden hangisi Türk köylüsünü eski oranla büyük ölçüde rahatlatmıştır? Seçenekler A. Köylüye faizsiz ve uzun vadeli borç para verilmesi, B. Köylüden alınan aşar vergisinin kaldırılması, C. Köylüye iyi cins tohumluk dağıtılması, D. Topraksız köylülerden bazılarına toprak verilmesi, E. Köylünün teknik tarım alanında eğitilmesi. Yanıt B. Köylüden alınan aşar vergisinin kaldırılması. Soru 18. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye bulunmaması, ekonomik alanda nasıl bir yolun izlenmesini zorunlu kılmıştır? Seçenekler A. Halka ekonomik yönden olabildiğince özgürlük sağlama, B. Özel girişimcileri devlet kredileriyle destekleme, C. Temel tüketim mallarını ve önemli hizmetleri devlet eliyle üretme. D. Üretimi artırmak için yabancı sermayenin işbirliğini sağlama. E. Her türlü üretimi devlet eliyle yürütme. Yanıt C. Temel tüketim mallarını ve önemli hizmetleri devlet eliyle üretme. Soru 19. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin 1922'de aldığı ekonomik önlemlerden hangisi, ulusal ekonomide yabancı sermaye ve işletmeciliğe karşı bir tutumu yansıtmaktadır? Seçenekler A. Geri kalmış sanayiyi canlandırarak modernleştirmek. B. Tarımın gelişmesi için gerekli önlemleri almak. C. Kamu yararını doğrudan ilgilendiren işletmeleri millileştirmek. D. Ormanları geliştirerek onlardan gerekli yararı sağlamak. E. Devletin gelirleriyle giderleri arasında denge kurmak. Yanıt C. Kamu yararını doğrudan ilgilendiren işletmeleri millileştirmek. Sayfa 264. Soru 20. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetinin 1922'de aldığı ekonomik önlemlerden hangisi, ulusal ekonomide yabancı sermaye ve işletmeciliğe karşı bir tutumu yansıtmaktadır? Seçenekler A. Boğazlar Komisyonu'nun kurulması, B. Azınlık mahkemelerine son verilmesi, C. Harp tazminatının Yunanistan'a yüklenmesi, D. Kapitülasyonların kaldırılması, E. Osmanlı dış borçlarının ödenmesinin bazı esaslara bağlanması. Yanıt D. Kapitülasyonların kaldırılması. Soru 21. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardandır? Seçenekler A. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, B. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, C. Kabotaj Kanunu, D. Harf İnkılabı, E. Medeni Kanunun kabulü. Yanıt C. Kabotaj Kanunu. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de devletçilik ilkesinin kabul edilmesi için doğrudan bir gerekçe olamaz? Olamaz sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Teşviki Sanayi Kanunu'ndan beklenenin gerçekleşmemesi, B. İhtiyaçtan fazla üretime gidilmek istenmesi, C. Özel kesimde yeterli sermaye birikiminin olmaması, D. Ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları bile karşılayamaması, E. Doğal kaynaklardan yararlanmaya çalışılması. Yanıt E. Doğal kaynaklardan yararlanmaya çalışılması. Soru 23. Türk kadınlarına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Kadının yönetime katılmasını sağlama, B. Aile yapısında değişiklik yapma, C. Kadınlar arasında okur-yazar oranını artırma, D. Çok partili hayata geçme, E. Seçime katılmayı zorunlu hale getirme. Yanıt A. Kadının yönetime katılmasını sağlama. Bölüm 9. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyaseti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması. 18 Temmuz 1932. Milletler Cemiyeti, ABD Başkanı Wilson'ın Birinci Dünya Savaşı sonlarında yayınladığı ilkeler doğrultusunda kurulmuştur. Cemiyetin kuruluşunda gerçekleştirmeyi amaçladığı ilkeler şunlardır. A. Kalıcı bir dünya barışı sağlayarak insanlığın bir daha böyle büyük bir felakete uğramasını önlemek. B. Devletler arasında çıkabilecek sorunları barış yoluyla çözmek. C. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan devletlerin ezilmelerini önlemek. D. Ülkeler arasındaki siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirmek. Bu amaçlar doğrultusunda kurulan Milletler Cemiyeti kısa bir süre sonra amaçlarından uzaklaşarak büyük devletlerin çıkarlarına hizmet eden bir kurum haline gelmiştir. Milletler Cemiyeti 1932 yılında Türkiye'nin jeopolitik konumunu ve izlediği barışçı politikayı dikkate alarak Türkiye'yi cemiyete üye olmaya çağırmıştır. Türk hükümeti cemiyetin amaçlarından uzaklaşmış olduğunu bilmesine rağmen barışçı bir politikadan yana olduğunu göstermek, dünya barışına katkıda bulunmak ve güçlü devletler yanında yer alarak dış siyasette karşılaştığı sorunları daha kolay çözebilmek amacıyla yapılan çağrıyı kabul etmiş ve 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'nin üyesi olmuştur. Balkan Antantı. 9 Şubat 1934. Avrupa'da Almanya ve İtalya'nın hızla silahlanarak yayılmacı bir politika izlemeleri üzerine Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya arasında imzalanmıştır. Amaç, birlikte hareket ederek güç birliği oluşturmak, sınırlarını Almanya ve İtalya'ya karşı güvenlik altına almak ve ekonomik-kültürel ilişkileri geliştirmektir. Önemi, Türkiye, Bulgaristan sınırları dışında batı sınırlarını güvenlik altına almıştır. Bulgaristan, yayılmacı bir politika izlediği için Balkan Antantı'na katılmamıştır. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, 20 Temmuz 1936. Lozan Anlaşması ile Boğazların başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesine ve her iki yakasının askerden arındırılmasına karar verilmiştir. Ancak 1933 yılından sonra A. Avrupa devletlerinin hızla silahlanmaya başlaması, B. Boğazların garantörlüğünü üstlenen ülkelerden biri olan İtalya'nın Habeşistan'a saldırması, C. Versay Barış Antlaşması ile askersiz bölge edilen Ren bölgesine Almanların asker göndermesi, D. Türkiye'nin Akdeniz'deki güvenliğinin tehlikeye düşmesi. Sonucunda Türk hükümeti Milletler Cemiyeti'ne başvurarak Boğazların yeniden yapılacak görüşmelerle yeni bir statüye kavuşturmasını istemiştir. Milletler Cemiyeti Lozan'da Boğazların garantörlüğünü üstlenen ilgili devletlere birer nota göndererek Boğazlar Konferansı'nı toplamıştır. Yapılan görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı olduğu kabul edilerek Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Montreux Sözleşmesi'ne göre A. Lozan Antlaşması ile kurulan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış ve bu komisyonun yetkileri Türk Devleti'ne geçmiştir. B. Boğazların iki yanında askersiz duruma getirilmiş olan bölgelerde Türkiye'nin asker bulundurması, yığınak ve tahkimat yapması kabul edilmiştir. C. Yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest bırakılmış, buna karşılık yabancı savaş gemilerinin geçişi sınırlandırılmıştır. D. Türkiye savaşa girer veya bir savaş tehlikesiyle karşılaşırsa boğazları istediği gibi açıp kapayabilecektir. E. Savaşta ve barışta Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz'e geçirebilecekleri gemiler sayı, ağırlık ve zaman bakımından sınırlandırılmıştır. Montreux Sözleşmesi'nin imzalandığı günün gecesi Türk ordusu Boğazlar bölgesine girerek denetimi ele almıştır. Önemi 1. Türkiye uluslararası alanda siyasal bir zafer kazanmıştır. 2. Boğazların kesin denetimi sağlanmış, böylece Türkiye'nin stratejik önemi artmıştır. 3. Hünkar İskelesi Antlaşması ile başlayan Boğazlar sorunu tamamen sona ermiştir. 4. Türkiye'nin ulusal egemenliğini zedeleyici hükümler ortadan kalkmıştır. 5. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumu güçlenmiş ve uluslararası dengede önemi artmıştır. Sadabat Paktı 9 Temmuz 1937 1934 yılında İran Şahı'nın Türkiye'yi ziyaret etmesiyle gelişen Türk-İran dostluğu sonucunda kurulmuş, Türkiye-İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır. Amaç, Avrupa'da savaş belirtilerinin artması ve Almanya ile İtalya'nın yayılmacı bir politika izlemeleri sonucunda sınırlarını güvenlik altına almak, Yakın Doğu'da barış ve güvenliği sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmaktır. Önemi, Türkiye Doğu sınırlarını güvenlik altına almıştır. Hatay'ın anavatana katılması 30 Haziran 1939 Hatay, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlar tarafından işgal edilmiş, 20 Ekim 1921'de Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması ile Türk Devleti'nin sınırları dışında bırakılmış ve Hatay'da özel bir yönetim kurulmuştur. Almanya'nın Avrupa'da yayılmacı bir politika izlemesi karşısında Fransa topraklarını korumak ve Avrupa'daki askeri gücünü artırmak amacıyla Suriye ve Lübnan'dan çekilmiş ve buradaki manda yönetimini kaldırmıştır. Fransa'nın Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırması üzerine Suriye'nin Hatay üzerinde hak iddia etmesiyle Hatay sorunu yeniden gündeme gelmiştir. Mustafa Kemal, Misak-ı Milli sınırlar içinde kabul edilen ve halkın çoğunluğu Türk olan Hatay'ı ana vatana katmak için yoğun bir çaba göstermiş ve Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur. Milletler Cemiyeti gözetiminde yapılan halk oylaması sonucunda 2 Eylül 1938'de bağımsız Hatay Devleti kurulmuştur. Hatay Meclisi'nin yapılan halk oylaması sonucunda Türkiye'ye katılma kararı almasıyla Hatay ana vatana katılmıştır. Konu testi 10. Sayfa 267. Soru 1. 1. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanışının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Osmanlı borçlarını ödemek, B. Ekonomik kalkınma için hedefleri belirlemek, C. Çiftçi ve köylünün sorunlarını çözmek, D. Yabancı sermaye akışını hızlandırmak, E. Ticari ilişkileri hızlandırmak. Yanıt B. Ekonomik kalkınma için hedefleri belirlemek. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tarım alanında gelişmeyi sağlamak için alınan önlemlerden değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Kabotaj kanununun kabul edilmesi, B. Aşar vergisinin kaldırılması, C. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması, D. Köylüye ucuz alet ve makine dağıtılması, E. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması. Yanıt A. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi. Soru 3. Türkiye Cumhuriyeti'nde özel teşebbüsü, sanayi tesisleri kurmaya özendirmek amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Aşar vergisinin kaldırılması, B. Kabotaj Kanunu'nun kabulü, C. Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması, D. Devletçilik ilkesinin yürürlüğe girmesi, E. Kapitülasyonların kaldırılması. Yanıt C. Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin isteği doğrultusunda ve yararına çözülmüştür? Seçenekler A. Musul sorunu, B. Batı Trakya sorunu, C. Ege Adaları sorunu, D. Yabancı okullar sorunu, E. Patrikhane sorunu. Yanıt D. Yabancı okullar sorunu. Soru 5. 1. Milletler Cemiyeti'ne üye olma. 2. Balkan Antantı'nı imzalama. 3. Montreux Sözleşmesi'ni imzalama. 4. Sadabat Paktı'nı oluşturma. 5. Hatay'ı anavatana katma. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyasetinde gerçekleştirdiği yukarıdaki olaylardan hangisi Atatürk'ün sağlığında meydana gelmemiştir? Gelmemiştir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Yanıt E. 5. Hatay'ı anavatana katma. Sayfa 268. Soru 6. Avrupa'da hızlı silahlanma, Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumları aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? Olmamıştır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Balkan Antantı'nın imzalanmasına, B. Montreux Sözleşmesi'nin yapılmasına, C. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına, D. Sadabat Paktı'nın oluşumuna, E. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına. Yanıt C. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ticareti geliştirmek için alınan önlemlerden değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Kabotaj Kanunu'nun kabulü, B. İş Bankası'nın kurulması, C. Yabancı şirketlerin millileştirilmesi, D. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, E. Dışarıdan mal alımının azaltılması. Yanıt D. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'ye uygun bir uygulama değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Musul'un Irak'a bırakılması, B. Doğu Trakya'nın kurtarılması, C. Boğazların yönetiminin ele geçirilmesi, D. Hatay'ın anavatana katılması, E. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması. Yanıt A. Musul'un Irak'a bırakılması. Soru 9. 1. Türkiye, 2. Irak, 3. İran, 4. Afganistan, 5. Pakistan. Yukarıda verilen devletlerden hangisi Sadabat Paktı'na üye devletlerden değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Yanıt E. 5. Pakistan. Soru 10. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montreux Sözleşmesi aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümüne neden olmuştur? Seçenekler A. Hatay, B. Boğazlar, C. Musul, D. Dış borçlar, E. Yabancı okullar. Yanıt B. Boğazlar. 9. ayrımın sonu. Sayfa 268. Devamı 10. ayrımda.